I'm going to read a verse in the Bhagavad Gita. I am reading verses, and I'll read the verse. And I'll read the Sanskrit, and then I'll read the translation and then commentary.
Önce Sanskritçesini okuyacak Maharaj, sonra açıklamasını.
This is Bhagavad Gita chapter 12.
Bhagavad Gita'nın 12. bölümünü okuyoruz.
Yukta karma falam kyapva shantim apnoti naishtikim ayukta karma karina padehi sattvama svatite. The steadily devoted soul attains unadulterated peace.
Düzenli bir şekilde adanmış olan ruh with that attains
unadulterated pure. The steadily devoted soul attains unadulterated peace.
Düzenli bir şekilde adanmış olan ruh saf huzura erişir.
Because he offers the result of all activities to me.
Çünkü tüm eylemlerinin sonucunu bana atar, bana sunar.
Whereas a person who is not in union with the divine.
Lakin ilahi olanla birliktelik kurmamış kişi.
Who is greedy for the fruits of his labor.
Kendi çabalarının sonuçları için açgözlülük ederse.
Becomes entangled.
Bağlanıp kalır.
The difference between a person in Krishna consciousness and a person in bodily consciousness.
Bedensel bilinçle Krishna bilinci hali içerisinde bulunan kişiler arasındaki fark.
Is that the former is attached to Krishna.
Bir öncekinin Krishna'ya bağlı olması.
Whereas the latter is attached to the results of his activities.
Lakin bir sonraki bahsettiğimiz kişinin ise kendi eylemlerinin sonucuna bağlı olmasıdır.
Person who is attached to Krishna and works for him only is certainly a liberated person.
Krishna'ya bağlı olan ve onun için çalışan kişi kesinlikle kurtuluşa ermiş olan kişidir.
And he is not anxious for fruitive rewards.
Ve aktivitelerinin meyveleri ya da ödülleri için telaş endişe duymaz.
In the Bhagavatam, the cause of anxiety over the result of an activity.
Bhagavatam'da bir eylemin sonucunu almaya dair duyduğumuz telaş endişe.
Is explained as being due to one's functioning in the concept of duality.
Şöyle bir şekilde açıklanıyor. Kişinin ikilik içerisinde, ikilik bilincine sahip olmasıyla açıklanıyor.
That is without knowledge of the absolute truth.
Bundan kastettiğimiz nihai gerçeğin, mutlak gerçeğin farkında olmaması.
Krishna is the supreme absolute truth.
Krishna yüce mutlak gerçeklik.
Personality of God.
Tanrı'nın şahsiyeti.
In Krishna consciousness, there is no duality.
Krishna bilincinde ikilik yoktur.
All that exists is a product of Krishna's energy, and Krishna is all good.
Her şey, var olan her şey Krishna'nın enerjisidir ve Krishna tümüyle iyi olandır.
Therefore, activities in Krishna consciousness are on the absolute plane.
O yüzden Krishna bilincinde yapılan eylemler mutlak platformda yapılan
eylemlerdir. They are transcendental. They are transcendental.
Bunlar bu eylemler aşkındır. Transcendental
aşkındır. And has no material effect.
Ve hiçbir maddi etkisi yok.
One is therefore filled with peace in Krishna consciousness.
O yüzden kişi Krishna bilincinde huzurla dolar.
One who is, however, entangled in profit calculation.
Lakin kar çıkar hesapları yapan bir kişi.
For sense gratification.
Duyu tatmini için bu çıkar hesaplamaları yapan kişi.
Cannot have that peace.
Bu huzura sahip olamaz.
This is the secret of Krishna consciousness.
Krishna bilincinin sırrı budur.
realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness.
Krishna'nın ötesinde bir mevcudiyetin olmadığını farkına varmak, huzura ermiş olmaktır.
Ama yani temel anlasıya da bunu bir nasıl yapıyor. Bak şu ünlü bir tane yeni kazanan şeyi görüyorum. O kan karotu ilaçlanan konuların gayreti ilgilenir. Yani bir kadar bana bunun şeyi görüyorum. Ama onun dışında bir daha ya Krishna vesaire. Şimati Bhaktivedanta Swami Vivekananda. Namaste Sarasvati Devi Guru Bhavya Pujari Vipusyesha Sajivani Vasta Jani Sutani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadara Gaura Shri Vasta Jivani Hare Krishna
Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Rama Hare Hare
For the last 2 nights we've been talking about different topics related to transcendence.
Geçtiğimiz iki akşamdır aşkınlık üzerine mevzular hakkında konuşuyorduk.
Transcendent means how to go beyond the dualities of this world.
Ve burada bahsettiğimiz aşkınlık durumu bu dünyanın ikiliğinin ötesine, ikilemlerinin ötesine nasıl geçebiliriz?
Elsewhere in Bhagavad Gita, Krishna says, "For one who has conquered the mind, super soul is reached, and he attains tranquility."
Krishna Bhagavad Gita'da söylediği şey, her kim
super soul is reached and he attains tranquility.
Her kim yüce ruha erişirse o zaman o kişi de sakinliğe erişmiştir, huzura erişmiştir.
For such a person, heat and cold, happiness and distress, honor and dishonor.
Böyle bir kişi için mutluluk, mutsuzluk, onur ya da onursuzluk durumu
are all the same.
Hepsi aynı anlamı gerekiyor.
How to transcend dualities in this world?
Peki bu dünyanın ikilemlerinin ötesine nasıl geçeriz?
Good and bad, happiness, distress.
İyilik, kötülük, mutluluk ya da sıkıntı.
And this verse speaks about how to go beyond the dualities in this world into transcendental consciousness.
Ve bu kıta bu aşkınlık bilinci içerisinde bu dünyanın ikilemlerini nasıl aşacağımızı açıklıyor.
As long as one is in duality, one has to be in anxiety.
Kişi ikilem içerisinde olduğu sürece endişe de duymak zorunda.
Because one has to always calculate.
Çünkü kişi sürekli hesap etmek zorunda.
Is this good?
Bu iyi mi?
We have to make so many decisions in life.
Hayatta bir sürü karar vermemiz gerekiyor.
Will this be good?
Bu iyi olacak mı?
Will it give me the result I want?
Bana istediğim sonucu verecek mi?
Or will it bring misfortune?
Ya da talihsizlik mi getirecek?
Every day we're faced with decisions.
Her gün kararlarla karşı karşıya yüz yüze kalıyorum.
And generally we make our decisions based upon what is good.
Ve genellikle de kararlarımızı iyi olana dayanarak, iyi olan üzerine veriyoruz.
But it doesn't always happen.
Ama her zaman böyle olmuyor.
There is another verse in the Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam'da başka bir bize daha var.
Which says that the Syagini told by the Tate Kogdo, the one who is actually intelligent and philosophically inclined.
Ve bize şöyle söylüyor. Akıllı olan ve felsefi eğilimleri olan bir kişi
he does not endeavor for sense gratification.
Duyusal tatmin için çabalamaz.
Which is available going by going to the highest planet in this universe, Brahmaloka.
Bu dünyada evrende mevcut olan en yüksek gezegen Brahmaloka'ya kadar gidebilir.
Down to the lowest planet, which is called Patalaloka.
Ve Patalaloka dediğimiz evrenin en düşük gezegenine kadar erişilebilecek bu duygusal tatmin peşinde değildir.
Because he knows that as far as happiness is concerned.
Çünkü o bilir ki mutluluk söz konusu olduğu zaman
can be tamed automatically in due course of time.
Zaman içerisinde erişilebilir
bu. Just as in due course of time, one obtains misery without asking.
Tıpkı aynı şekilde zaman içerisinde kişi istemese bile bazı sıkıntı ve zor durumlara düşebileceği gibi.
The story says that the intelligent person doesn't make endeavors for happiness.
Bu kıtada söylenen akıllı olan kişi mutluluk için çaba göstermez, bunun için uğraşmaz.
Because it will come in the course of time.
Çünkü bilir ki zaman içerisinde kendisi gelecek.
This is the stress comes. Nobody asks for distress. Nobody wakes up in the morning and makes plans. How will I be miserable
today? It's,
but it comes.
Ama yine de oluyor böyle şeyler, başımıza geliyor.
We don't have to make plans for it.
Bunun için plan yapmamıza gerek yok ama oluyor.
Of course, sometimes we may make plans how to avoid it.
Bazen tabii ki bundan nasıl kaçınacağımıza dair planlar yapıyor olabiliriz.
But still it comes.
Ama yine de oluyor.
Even though we make the best endeavors to avoid it.
Her ne kadar kaçınmak için en büyük çabayı göstersek bile bunlar başımıza.
So the intelligent person knows that this is suffering comes without making plans for it. Happiness will come also.
O yüzden akıllı olan kişi plan yapmadan sıkıntının geldiğini nasıl biliyorsa mutluluğun da uğraşmak zorunda kalmadan kendinden geldiğini bilen kişi.
And therefore the intelligent person endeavors for neither.
Bu yüzden zeki, akıllı bir kimse ikisi için de çabalamaz.
Now in order to fully understand this concept,
bu kavramı tam olarak anlayabilmek için
we have to refer to something we spoke about two nights ago, about three types of happiness.
İki gece önce konuştuğumuz konuya atıfta bulunmamız gerekiyor. Üç çeşit mutluluk olduğundan bahsetmiştik.
For those of you who are here, do you remember what those three types of happiness were?
Burada olanlar için bu üç tip zevk mutluluğun ne olduğunu hatırlayan var mı? Var mı? to get relief from distress.
Yes, that's one. Yeah.
Bir tane, evet bu.
Yes.
To have what I desire.
Yes.
The result.
Yes. Yes, that's another.
Arzuladığımız şeye sahip olmak, bu da bir tanesi.
And the third?
Üçüncüsü.
Happiness from?
For the divine, for all things, for true self, for everything.
Yes, and happiness.
Expecting nothing from anything, just to accept everything and.
Well, not that we. You're getting there.
And to flow in the. In the story of the life. What happens?
Yes, that's the result.
Bu sonucu söylediğimiz ben akışkanlık.
The happiness, we said the happiness derived from bhakti.
Bir de bhakti'den gelen mutluluk var demiştik. Bhakti'den gelen, bhakti'ye gelen mutluluk.
That happiness is the happiness that we don't make any effort for, but it comes.
Yeah. O mutluluğun da şöyle olduğunu tanımlamıştık. Bizim bir efor göstermeden göstermeksizin kendiliğinden gelen mutluluk bir adammıştık içinde bulunduğumuz zaman.
And why does it come?
Ve neden geliyordu bu mutluluk?
It comes because one establishes connection with the Supreme through bhakti.
Çünkü kişi bhakti aracılığıyla, adammıştık aracılığıyla yüce olanla bir bağlantı kuruyordu.
And the Supreme knows how to make us happy. Better than we know how to make ourselves happy.
Ve yüce olanlar bizim kendimizi nasıl mutlu edeceğimizi bizden daha iyi biliyor.
So, this is the third type of happiness.
Bu üçüncü tip mutluluktur.
So when we're speaking about this verse that we just quoted,
bu alıntıladığımız bize hakkında konuştuğumuz zaman,
that the intelligent person doesn't endeavor for happiness.
Akıllı olan mutluluk için çabalamaz.
Speaking about endeavoring for material happiness.
Maddi mutlulukları için çabalamadığından bahsediyorum.
But by nature,
ama doğası gereği mutlu olmak için yaratılmışız.
It's a natural state of life.
Bu hayatın normal hali.
It's called ananda mayobya sat.
Ananda mayobya sat diyorum.
Very good. Which means the constitutional nature of every living being is to be happy.
Ki bundan kastettiğimiz her canlı varlığın yapısal konumu mutlu olmak.
So that doesn't mean we have to endeavor to suffer in order to be happy.
Bu bizim acı çekmemek için çabalamayacağımız anlamına gelmiyor.
Naturally, everyone wants happiness.
Doğal olarak herkes mutlu olmayı arzuluyor.
But the happiness which comes from the third type of...
Ama üçüncü tip bahsettiğimiz mutluluk, orada duyulan hisseden mutluluk...
Is our natural happiness.
Bizim doğal mutluluğumuz.
It's called Brahma-sokya.
Brahma-sokya diyoruz.
Brahma-sokya is natural happiness.
Doğal mutluluk deniyor Brahma-sokya
için. Ananda. Bliss.
Diğer bir ismi de Ananda, bu coşkunluk hali.
So, the intelligent person will endeavor for this happiness.
Akıllı olan kişi bu tip bir mutluluk için çabalar.
And he doesn't endeavor for material happiness.
Ve maddi mutluluklar için çabalamaz, uğraşmaz.
Because he knows that material happiness will come automatically.
Çünkü maddi mutlulukların otomatik olarak kendinden geleceğini bilir.
Just as miseries comes without planning for it, happiness will also come. That kind of
sıkıntı durumunun kendiliğinden geldiği gibi o tip mutluluklar da doğal olarak kendiliğinden gelir.
So Srila Prabhupada explains here in the commentary.
Srila Prabhupada açıklamada şöyle diyor.
That all that exists is a product of Krishna's energy.
Tüm var olan her şey Krishna'nın enerjisinin bir ürünü.
And Krishna is all good.
Ve Krishna tümden iyi olan.
There's no bad in Krishna.
Yani Krishna'ya dair kötü olan hiçbir şey yok.
Krishna wants nothing more, as we explained the other night, than for us to be happy.
Geçen akşam açıkladığımız gibi Krishna bizim mutlu olmamızı bizden daha çok istiyor.
And then happiness becomes our rightful claim.
O yüzden de mutlu olmak bizim doğuştan hakkımız.
When we are in Krishna consciousness.
Eğer Krishna bilinci içerisindeysek.
Just like as long as we're facing the sun, everything is bright.
Tıpkı güneşe baktığımız sürece, güneşe döndüğümüz sürece her şeyin aydınlık olduğu gibi.
When we turn our backs to the sun.
Sırtımızı güneşe döndüğümüz zaman.
We see our shadow.
Gölgemizi görüyoruz.
We see darkness.
Karanlığı görüyoruz.
But shadow doesn't exist between us and the sun.
Ama o gölge bizimle güneş arasında var olmaz.
We have to turn our backs to the sun to see our shadows.
Gölgeyi görebilmek için sırtımızı güneşe dönmemiz gerekiyor.
In the same way, Krishna is all good.
Benzer şekilde Krishna her haliyle iyi, iyi olan.
But when we turn away from Krishna.
Ama biz Krishna'ya döndüğümüz zaman.
Then we see things separate from Krishna.
O zaman Krishna'nın ayrı olan şeyleri görmeye başlıyoruz.
Illusion.
Yanılsama.
Or Maya.
Ya da Maya.
And when we turn away and see things separate from Krishna.
Ne zaman dönüp de bir şeyleri Krishna'dan ayrı görmeye başlıyoruz.
Then we think of everything in terms of what's pleasing to me.
O zaman her şeyin bizi ne kadar memnun ettiğine bakmaya başlıyoruz.
This like there is another verse. Krishna suya sam maya hai andukaro. Krishna is like the sunshine.
Başka bir dizi var bununla ilgili söylenen. Krishna tıpkı güneş ışığı gibi.
And maya, or illusion is like darkness.
Maya yanılsama da karanlık.
Wherever there is sunshine, there cannot be darkness.
Nerede güneş ışığı var, orada karanlık olamaz.
So as soon as one thinks to Krishna consciousness,
o yüzden Krishna bilincine başlar başlamaz, kabul eder etmez.
Immediately the darkness of illusion.
Anında bu karanlığı
or the influence of the illusory energy will vanish.
Ya da yanılsama enerjisi kendiliğinden ortadan yok olacak.
There's no darkness in the presence of the sun.
Çünkü güneşin varlığında karanlık söz konusu olamaz.
But when the sun is covered, then there's darkness.
Ama güneş ne zaman örtülüyor, o zaman karanlık geliyor.
Now, just as the sun, you can use the example of the sun again.
Tekrar güneş örneğini kullanabiliriz.
The sun creates the clouds.
Güneş bulutları yaratıyor.
And the clouds cover our vision of the sun.
Ve bulutlar da bizim güneşi görüşümüzü engelliyorlar.
But anyone knows who's ever flown in an airplane before.
Ama daha önce uçakta uçmuş olan herkes bilir ki.
But the sun is not covered by clouds.
Güneş hiçbir zaman bulutlarla örtülmüyor.
As soon as we go up a little bit above in the sky, we can see there's the influence of the clouds.
Biraz gökyüzünde bulutların üzerine çıktığımız zaman aslında güneşin orada hiçbir şekilde örtülmemiş olduğunu biliriz, görebiliriz.
But the clouds cannot exist without the sun.
Ama bulutlar güneş olmadan mevcut olamaz, var olamaz.
So in the same way, Krishna has one of Krishna's energies is the material energy.
Benzer şekilde Krishna'nın enerjilerinden bir tanesi de maddi enerji.
And this material energy, as we described the other day, is temporary.
Ve geçen gün açıkladığımız gibi o maddi enerji de geçici.
And it is covers the spirit soul.
Bu enerji, maddi enerji ruhunuzu örtüyor.
Enabling him to forget Krishna.
Ve Krishna'yı unutmamızı neden oluyor?
And to identify with this temporary physical world.
Ve kendimizi de bu geçici olan fiziksel dünyayla tanımlandırmamıza neden oluyor?
That ability to forget Krishna.
Krishna'yı unutma yeteneği, unutabilme yeteneği.
Is also coming from Krishna.
Yine Krishna'dan geliyor.
He gives us the facility to forget it.
Bize onu unutabilme olanağını da Krishna veriyor.
For those who want to forget,
onu unutmak isteyenler için,
then this material energy will cover the living being.
Bu maddi enerji canlı varlığı örtüyor olacak.
And for those who want to remember,
ve Krishna'yı hatırlamak isteyenler içinse,
then Krishna who is situated within the heart of everything,
her canlı varlığın kalbinde yerleşik olan Krishna,
he will remove gradually that covering so that we can once again see him.
Krishna, biz onu tekrardan bir kez daha görebilelim diye o örtüleri kaldırıyor olacak.
Because ultimately this illusory energy is controlled by him.
Çünkü en nihayetinde bu yanılsama enerjisi de Krishna tarafından kontrol ediliyor.
So when the illusory energy is removed, the covering is removed.
Ne zaman ki bu yanılsama enerjisi örtüler üzerinden açılıyor, kaldırılıyor.
One sees that ultimately everything is coming from Krishna.
O zaman kişi nihayetinde her şeyin Krishna'dan geldiğini görebiliyor.
And one feels completely sheltered and protected.
Ve kesinlikle kendini koruma altında ve güvence de hissediyor kişi.
But when one is covered.
Ama biz ne zaman örtülüyoruz bu enerjilerle?
One has to live in constant duality.
Kişi sürekli daimi bir ikilem içerisinde yaşamak durumunda.
And duality simply means seeing things separate from Krishna.
İkilemden bahsettiğimiz şey basitçe her şeyi Krishna'nın ayrı olarak.
Or as we example we used before, turning our backs to the sun.
Demin ki örnekte anlattığımız gibi sırtımızı güneşe dönmüş olmak.
As soon as we turn back to the sun, we see
güneşe döner dönmez sırtımızı oradaki gibi gölgeyi görüyoruz.
Shadow does not exist as long as we're facing the sun.
Ama biz yüzümüzü ışığa güneşe döndüğümüz zaman o gölge mevcut değil bu ikisi enerji arasında.
So, what is this duality?
Öyleyse bu ikilem nedir?
It is very nicely explained in Srimad Bhagavatam.
Srimad Bhagavatam yazımlarında çok güzel bir şekilde açıklanıyor.
Very nice example that everyone can relate to.
Her türün ilişkilendirebileceği çok güzel bir örnek verilir.
How many of you have ever had a dream before?
Daha önce kaçınız bir rüya gördü?
Please raise your hand.
Lütfen elinizi kaldırın eğer önceden rüya gördünüz.
How many of you had a good dream?
Kaçınız iyi rüyalar gördü şimdiye kadar hayatında rüya?
How many of you had a bad dream?
Kaçınız kötü rüya gördü?
Okay, so this is an example you can all relate to.
O zaman hepimizin ilişkilendirebileceği örnek olacak.
The verse explains, although the duality of this material world does not ultimately exist.
Kısaca şunu açıklıyor. Bu dünyanın ikilemi nihayetinde aslında yok.
The conditioned soul experiences it as real due to its conditioned intelligence.
Koşullanmış o varlığı, koşullanmış zekasından kaynaklanan bir şekilde bunun var olduğunu inanıyor bu
yanılsamanın. This imaginary experience of a world that is separate from Krishna.
Yani Krishna'dan ayrı olan hayali bir dünyanın varlığına inanıyor.
Will be compared to the acts of dreaming and desiring.
Ve o bahsettiğimiz hayali dünyada rüya görmeye, hayal kurmaya benzetilebilir.
When a conditioned soul dreams of something very desirable or very horrible.
Koşullanmış olan yok, çok arzulanacak bir şey ya da çok korkunç olan bir şeyin hayalini, rüyasını gördüğü zaman.
Or when he daydreams of something he would like to have, or something he would like to avoid.
Ya da çok sahip olmak istediği bir şeyin veya tamamıyla kaçınmak istediği bir şeye dair günlük gün içinde bir hayale dalarsa.
He creates a reality that has no existence beyond his imagination.
Onun hayalinin ötesinde mevcut olmayan bir gerçeklik yaratmış oluyor.
I'll explain.
Açıklayacağım.
Now, good dreams. You've all had them, right?
Hepimiz iyi rüyalar gördük, değil mi?
So, you're having a very good dream.
Çok iyi bir rüya görüyorsunuz.
Something that you really, really wanted to experience.
Gerçekten deneyimlemek istediğiniz bir rüyadasınız.
And in the dream, you're happy.
Ve rüyanızda mutlusunuz.
And then all of a sudden, you wake up.
Sonra bir
adam
bile uyanıyorsunuz.
Oh,
it's only a dream. Sadece bir
rüya. Immediately you're sad.
Ve anında mutsuzsunuz.
Why? Because he realizes it's only a dream.
Neden? Çünkü sadece bir rüya olduğunu farkına
vardınız. Now consider the bad dream.
Şimdi bir de kötü bir rüyayı düşünelim.
You're having a terrible dream.
Korkunç bir rüyadasınız.
For instance, I have this. I fly a lot.
Ben çok uçtuğumu
görüyorum. Yine değil mi?
Is that a dream or
no? No, this is real.
Oh, okay. Gerçeklikte çok fazla uçuyorum hala.
Some, I have this experience sometimes when I'm flying that I fall asleep. In my dream, I'm seeing the plane just falling in the sky.
Çok fazla uçuyor ve uçarken eğer olur da uyuyorsa şöyle bir rüya görüyor. Sürekli uçan düştüğüne dair böyle bir deneyim yaşıyor rüyasında.
So, when I wake up,
o yüzden uyandığı zaman
I'm happy.
Mutlu oluyor.
It was only a dream.
Sadece rüyaymış diyor.
But when you have a good dream and you wake up,
ama iyi bir rüya görüp de uyandığınız zaman
you're sad.
Üzülüyorsunuz.
So you experience happiness and sadness.
O yüzden mutluluğu ve üzüntüyü yaşıyoruz.
But the happiness and sadness that you experience is it's not connected to reality.
Ama yaşadığımız o mutluluk ya da mutsuzluk halinin gerçeklikle bir bağlantısı yok.
It's only connected to dreams.
Sadece rüyayla alakalı bu mutlu ve mutsuzluk durumu.
So the example is given of the night dream.
O yüzden bu gece kabusları olarak verilen örnek.
Where the happiness or sadness we experience is really not connected to reality.
Mutluluğun ve üzüntünün hiç gerçeklikle alakalı olmadığı deneyimler.
But then, besides the night dream, there's the day dream.
Ama bu gece rüyalarının yanında bir de hani gündüz dalınan hayaller var.
And the daydream is when we dream of something we would like to have.
Ve bu gündüz kurduğumuz hayaller sahip olmak istediğimiz şeylerin hayalleri.
Or we dream about something we would like to avoid.
Ya da kaçınmak istediğimiz şeyleri hayal ediyoruz, rüyasında.
In the same way as the night dream, which has no connection with reality.
Yine benzer şekilde gece kabuslu rüyalarımızda olduğu gibi gerçeklikle hiçbir bağlantısı yok.
The daydream is the same.
Gündüz kurulan o dalınan rüyalar, hayaller de aynı.
We create a reality that has no existence beyond our imagination.
Bizim hayalimizin ötesinde var olmayan bir gerçekliği yaratıyoruz.
So, this verse, we can go on and explain a lot about daydreams.
Bu gündüz dalınan hayalleri ile ilgili çok daha fazla açıklama yapabiliriz.
We spoke about it a little bit the other day.
Biraz birkaç gün önce konuşmuştuk.
Everybody has daydreams too.
Herkesin hayalleri var, gündüz daldığı hayaller.
The list, we keep thinking we'd like to have.
Ne demiştik, sahip olmak istediğimiz şeylere dair tuttuğumuz listeler.
Things I always want to do.
Hep yapmak istediğim şeyler ve vaktimi bulamayıp yapamadığım.
Because there's so many things I have to do.
Çünkü yapmak zorunda olduğum bir sürü şey var.
So we dream about doing the things we want to do.
O yüzden yapmak istediğimiz şeyleri hayal ediyoruz.
Waiting for all those things that we have to do to be finished with so we can do what we want to do.
Ki yapmak zorunda olduğumuzda her şeyin sona ermesini bekliyoruz ki o yapmayı istediğimiz şeyleri gerçekleştirelim. Bunu hayal ediyoruz.
This is the daydream.
Bunlar gündüz olunan rüyalar.
In fact, to further help us understand this point.
Bu noktayı biraz daha ileri anlamamıza yardımcı olması için aslında.
There is a verse in Bhagavad Gita which Krishna says there's no work that affects me.
Bhagavad Gita'da Krishna'nın söylediği şöyle bir dize var. Hiçbir iş yapılan iş beni etkilemez.
Nor do I aspire for the fruits of work.
Ya da ben işin meyvesel sonuçlarına bakmam.
And anyone who knows this truth about
me. Ve bana dair bu gerçekliği her kim biliyorsa.
Will never become entangled in the fruit of the actions of work.
Hiçbir zaman yaptığı işin meyvesel sonuçlarına dolanıp kalmaz, takılıp kalmaz.
Now, what Krishna is saying here.
Krishna'nın burada söylediği şey.
Krishna is saying. There's nothing I have to do.
Benim yapmak zorunda olduğum hiçbir şey yok. Dediği bu.
Krishna means has many names. One is Purusha.
Krishna'nın bir sürü ismi var. Bir tanesi de Purusha.
Supreme Enjoyer.
En yüce hoşlanıcı.
Because Krishna is the Supreme Enjoyer. He doesn't have to do anything.
Krishna en yüce hoşlanıcı olduğu için onun hiçbir şey yapma zorunluluğu yok.
He simply enjoys.
O sadece zevk alıyor. Keyfini çıkarıyor.
Now, similarly, if we had nothing we had to do.
Benzer şekilde bizim de yapmak zorunda olduğumuz bir şey olmasaydı.
What would we do? What would we do?
O zaman ne yapardık? Yapacak, yapmak zorunda olmadığımız bir şey olsaydı ne yapacaktık?
Actually, enjoy, right?
Sadece
that list we always keep.
Keyif alırdık. Ne yapardık? Sürekli tuttuğumuz listeye dönerdik.
When we don't have anything we have to do, then we finally can do the things we want to do.
Yapmak mümkün olduğumuz şeyleri yapmak zorunda olmadığımız zaman arzuladığımız şeyleri yapacak vaktimiz olur.
But for us, there are many things we have to do.
Ama bizim yapmak zorunda olduğumuz bir sürü şey var.
And why do we have to do them?
Neden bunları yapmak zorundayız?
Well, one reason is because we're not Krishna.
Bir sebebi biz Krishna değiliz.
Another reason is because we have this temporary physical body.
Diğer bir nedeni de bu geçici fiziksel bedene sahibiz.
And there are certain needs that this body requires.
Ve bu bedenin ihtiyaç duyduğu bazı gereklilikler var.
Generally we have to work.
Genellikle çalışmak zorundayız.
Many other things that we have to do to maintain this body.
Ve bu bedeni de idame ettirebilmek için yapmakla zorunda olduğumuz bir dolu bir şey daha var.
There are many obligations that we have to do.
Bu hayatta yapmak zorunda olduğumuz bir sürü yükümlülüğümüz var.
Because of our connection with the body.
Çünkü bedenle olan bağlantımızdan ötürü.
Body requires air, food.
Bedenin havaya, yiyeceğe ihtiyacı var.
And because of our need for these things, we have to do certain perform our work in order to obtain them.
Ve bu ihtiyaçlarımızdan ötürü de bunları erişebilmek için belli işler yapmak durumunda kalıyoruz.
Because we are not self-sufficient.
Çünkü kendi kendimize yeter bir durumumuz yok.
If we were self-sufficient,
eğer kendi kendimize yetebilseydik,
we would just enjoy.
Sadece keyfini çıkartıyorduk.
Krishna is self-sufficient.
Krishna kendi kendine yetebilen kişi.
Because everything is coming from.
Çünkü her şey ondan geliyor.
And there's nothing he has to do.
O yüzden yapmak zorunda olduğu hiçbir şey yok.
In, elsewhere it states that that the Supreme Personality of Godhead, there's nothing he has to do and there's no one that is equal to him or greater than him.
Kimsenin Krishna'ya eşit ya da üstün olduğunu söyleyemeyiz.
And, and there's nothing he has to do because everything happens according to his will.
Hiçbir şey yapmak zorunda değil çünkü her şey onun arzusuyla gerçekleşiyor.
When Krishna creates a universe,
Krishna evreni yarattığı zaman,
he doesn't have to go and purchase ingredients to build the universe.
Gidip evreni inşa etmesi gereken materyalleri satın almak durumunda kalmıyor gidip.
He doesn't have to construct it with his own hands.
Ya da kendi evreni oturup inşa etmek zorunda da değil.
He's transcendental.
O aşkın olan.
Which means, as we explained the other day, everything is coming from him through his energies.
Ki geçen gün yine açıkladığımız gibi her şey onun enerjileri aracılığıyla ondan geliyor, ondan geliyor.
And everything happens according to his will.
Ve her şey de onun kendi yüce arzusuyla oluyor.
Therefore, because Krishna doesn't have to do anything, he simply enjoys.
Bu yüzden Krishna hiçbir şey yapmak zorunda olmadığı için sadece
and that same enjoyment that he experienced, he wants to share with everyone.
Ve o kendisi yaşadığı bu zevki de herkesle paylaşmak istiyor.
It's not that he wants to keep it for himself.
Yani sırf kendine saklamak istediğinden değil bu.
He wants to give it to every living being.
Her canlı varlığa vermek istiyor aynı keyfi.
Because that pleasure, that enjoyment is our natural state of existence.
Çünkü bu bahsettiğimiz o zevk, varoluşun doğal hali.
But when we turn away from Krishna,
ama ne zaman Krishna'ya dönüyoruz, Krishna'dan dönüyoruz.
Krishna says, okay, if that's what you want, you can have it.
Krishna diyor, tamam, eğer istediğin buysa, onu da alabilirsin.
I remember a story I was once told to me many years ago.
Bir keresinde bana uzun yıllar önce anlatılan bir hikayeyi hatırlıyorum.
Another interesting story. This is a story about a very devoted wife.
Bu çok kendine adamış bir eşin hikayesi.
Whose husband had a paramour. Had a woman, another woman he was going to.
Bu bayan eşinin başka bir partneri olan bir bayan. Bu çok adammış olan eş.
And but she was very changed to her husband.
Ama o kendisi kocasına karşı oldukça bağlı.
And one night the husband came home and she said, I know you're going to another woman.
Ve bir gün kocası eve geldiği zaman diyor ki, biliyorum başka bir kadına gidiyorum.
Tell me, what is it that she does?
Lütfen söyle bana, onun yaptığı nedir?
So he said, well, it's the way she dresses.
Ve eşi de diyor ki onun giyiniş şekli.
So she said, oh, it's the way she dresses.
Onun nasıl giyindiği yani.
So the next day she went, she purchased beautiful clothes.
Bir sonraki gün bu bahsettiğimiz adamın eşi gidiyor, en güzel kıyafetleri satın alıyor.
She made her appearance so attractive.
Ve o kadar cezbedici, çekici bir hale geliyor.
And when the husband came home and saw her, appreciated her beauty.
Eşi de eve gelip gördüğü zaman karısını, onun gerçekten güzelliğinin olan kıymetini anlıyor.
And then the wife says, so does she dress this nice?
Eşi de soruyor kocasına, bu diğer boyak için, bu kadar güzel giyiniyor mu?
And the husband said, no, she doesn't.
Eşi de cevap veriyor, yok hayır, bu kadar güzel giyiniyor.
So she was
really thinking, ah, now I
defeated him.
Eşi bu sefer düşünüyor ki, karısı, ah tamam, bu sefer onu yendim.
But the next night,
ama bir sonraki gece kocası yine eve geldi.
When he returned again, she said, I thought it was the way she dressed.
Döndüğü zaman karısı eşine diyor ki, zannetmiştim ki onun giyiniş şekli seni cezbeder.
Is there something else?
Başka bir şey mi var?
Well, yes, there's something else.
Kocası diyor, evet, başka bir şey var.
It's the way she cooks for me.
Bana nasıl yemek yaptı beni cezbediyor.
So naturally, she made all efforts the following day to cook the most beautiful feast.
Ve doğal olarak karısı da kocası için elinden gelen ve harika şeyleri pişirebilmek için büyük bir çaba sarf ediyor.
And then, husband came home.
Eşi eve döndü o kocası.
She served very carefully.
Çok özenli bir şekilde pişirdiklerini servis ediyor.
She said, does she cook like this for you?
Ve karısı soruyor kocasına, oğlum sana böyle pişirebiliyor musun?
No, she doesn't.
Eşi de diyor, yok, bana böyle pişiremiyor.
So finally she was convinced that now she had her husband's own.
En nihayetinde karısı düşünüyor ki, evet, bu sefer kocamı geri kazanıyor. Buna ikna oluyor.
But the next time he didn't come.
Ama bir sonraki akşam kocası yine eve geldi.
So when he returns again, she said, what is it? Is there something else?
Geri döndüğünde yine aynı soruyu soruyor. Ne var? Başka bir şey mi var?
She doesn't cook better than me. She doesn't dress better. I mean, what does she do?
Benden iyi giyinemiyor. Benden iyi yemek pişiremiyor. O zaman ne yapıyor?
So the husband says, well, I have to tell you the truth.
Sana gerçeği söylemem lazım diyor o zaman kocası.
It's the way she picks and likes me.
Beni nasıl tekmelediği ve ısırdığı beni cezbeden.
She says, kicks and bites you.
Nasıl tekme attığı ve ısırdığı mı? Diye soruyor eşi.
You want to be kicked and
bitten. Sen tekmelenmek ve ısırmak mı istiyorsun?
I love you.
Ben seni seviyorum.
I can't do that to you.
Ben sana böyle bir şey yapamam.
If you want to be kicked and bitten,
eğer tekmelenmek ve ısırmak istiyorsan,
then go.
O zaman gidiyor.
I can't do that.
Ben bunu yapamam.
So Krishna in the same way is trying to attract us.
Krishna da benzer şekilde bizi cezbetmeye çalışıyor.
He's most beautiful.
En güzel olan.
Most intelligent.
En zeki olanı.
Most powerful.
En güçlü olan da o.
He's all attractive.
Tümüyle cezbedici.
And but if we choose that we want to forget him.
Ama biz onu unutmayı seçiyorsak.
Because we want to imitate.
Çünkü biz taklit etmek istiyoruz.
And we want to enjoy without him.
Ve onsuz zevk alabilmek istiyoruz.
Then what can he do?
O zaman ne yapsın? Ne yapabilir?
He can't force us.
Bizi zorlayamaz.
He loves us.
Çünkü bizi seviyor.
He'll do anything to try to attract us back.
Bizi geri kazanabilmek için her şeyi yapar.
What if we want something separate from him?
Ama ya biz ondan ayrı bir şey istiyorsak?
Then he lets us go.
O zaman bırakıyor bizi, gidebiliriz diyor.
Because love can't be forced.
Çünkü aşk zorlanamaz.
He gives us freedom to choose.
Bize seçme özgürlüğü verir.
That is our God-given gift.
Bu bizim Tanrı vergisi, hediyedir.
Freedom to choose.
Seçme özgürlüğü.
If we have no choice, how can we love?
Eğer seçim hakkımız yoksa o zaman nasıl sevebiliriz?
Someone puts a gun to your head and says, love me, is that love?
Biri kafamda silah dayayıp da beni sev dese, bu sevmek olur muydu?
Love is voluntary.
Aşk gönüllü yapılan bir şey.
We have to have choice.
Seçim şansımız olmalı.
So Krishna gives everyone that choice.
O yüzden Krishna herkese bu hakkı, o seçim hakkı seçme hakkını veriyor.
And he says, if you want to come to me, I'll help you to come to me.
Diyor ki, eğer bana gelmek istiyorsan ben bana geldiğinde yardımcı olacağım.
If you want to forget,
eğer unutmak istiyorsan beni,
well, I don't want you to forget, but if you want to forget,
unutmanı istemiyorum ama sen eğer unutmayı istiyorsan, bunu seçiyorsan,
then this temporary material world is a place of forgetfulness.
O zaman bu geçici maddi dünya unutkanlıklar yeri.
And although he tries in so many ways to help us,
bize birçok farklı şekilde yardım etmeye çalıştığı halde,
one who is determined to forget,
onu unutmaya kararlı olan bir kişi,
will have to accept the consequences of that forgetfulness.
O unutkanlığın da sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda.
As soon as one turns one's back to the sun, he sees maya.
Sırtımızı kişi güneşe döner dönmez maya dediğimiz o yanılsamayı görürüz.
Now of course, there is even a plan behind that illusion.
Bu yanılsamanın arkasında bile bir plan yatıyor.
Krishna ultimately wants everyone to turn to him.
Krishna en nihayetinde herkesin ona geri dönmesi.
And to simply recognize that he is the source of everything.
Herkesin en sonunda sadece onun her şeyin kaynağını olduğunu anlamasını istiyor.
Sometimes people get into a very dilemma. Why does Krishna make me suffer?
Bazen insanlar kendilerine sordukları bir duruma düşüyorlar. Neden Krishna benim ızdırap çekmek istiyor?
I don't want to suffer.
Ben ızdırap çekmek istemiyorum.
Sometimes we think that what Krishna is doing this, why is he making me suffer?
Bazen düşünüyoruz, Krishna bunu yapıyor, neden bana ızdırap çekiyor?
But as we explain that this suffering only comes because we turned away.
Açıkladığımız gibi bu sıkıntı hali biz sadece onun sırtımızı döndüğümüz için başımıza gelen bir sonuç.
As soon as we turn to him,
ama ona döner dönmez,
Krishna helps one to come to him.
Anında o da bizim ona geri dönmemize yardımcı oluyor.
So, sometimes suffering is good.
Bazen sıkıntı çekme olmak iyi.
Just like if you put your hand in fire.
Tıpkı elinizi ateşe soktuğunuz zaman.
It hurts.
Acıması gibi.
But it's good.
İyi. İyi bir şey neden?
Why?
Yes,
neden? Because you'll take your hand out of the fire.
Çünkü acıyor ki acı hissettiğimiz için elimizi ateşten çekebiliyoruz.
Leave your hand in the fire, it'll be gone.
Eğer elinizi ateşin içine tutsak, acı duymasak el gitmiş olur.
But because it hurts, you take your hand up.
Ama o acıyı duyduğumuz için elimizi de çekebiliyoruz.
So in the same way, although there's suffering in this world.
Benzer şekilde bu dünyada ıstırap olduğu gibi.
If we understand that what is the root cause of all suffering?
Tüm bu sıkıntıların ana sebebi, köküne tam neden ne bunu anlarsak,
then it's good.
O zaman iyi.
Because then we can try to put an end to the suffering.
Çünkü o zaman o sıkıntılara bir son vermeyi başarabiliriz.
As long as one understands the root cause.
Kişi onun altında yatan nedeni anladığı sürece.
The root cause is forgetfulness of Krishna.
Bu ana neden de altında yatan Krishna'yı unutmuş olmak.
But one thinks, oh, I'm suffering because of this person, that person, this and that.
Kişi düşünüyor ki ben şu kişi yüzünden, bu sebepten, şundan sebep ızdırap çekiyorum.
We always try to counteract the effects of our suffering by a type of pleasure that will also create more suffering.
Sürekli biz sıkıntılarımızı göz önünden kaldıracak, onun etkisini yok edecek.
Counteract the effects
yes,
of suffering.
With
a pleasure that will only create more suffering.
Neyle bunu ne denir? Etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz. Bize zevk verecek olan şeylerle ki bunlar daha fazla sıkıntı yaratan şeyler.
Narada Muni in the Srimad Bhagavatam uses the example of dreaming.
Narada Muni Bhagavatam'da yine bu rüyalar örneğini veriyor.
He says one who tries to counteract the effects of fruitive activity.
Her kim meyvesel aktivitelerin sonuçlarını etkisiz hale getirmeye çalışıyorsa,
by engaging in another fruitive activity.
Nasıl yapıyor bunu? Başka meyvesel yapısal eylemlerde bulunarak onu etkisiz hale getirmeye
çalışır. This is like a person who has a bad dream and wakes up and has an hallucination.
Bu tıpkı şuna benziyor. Kötü bir rüyadan uyanıp da halüsinasyon gören birine benziyor.
So just like you have a bad dream.
Tıpkı kötü bir rüya görmüşsünüz gibi.
And you wake up and it's completely dark.
Uyanıyorsunuz ve tamamen karanlık.
And then you see something moving. And then you start thinking there's somebody behind that curtain to protect you.
Ve o perdenin arkasında size gelip saldıracak bir karaltı bir kişi olduğunu düşünmeye
başlıyor. So Narada Muni says that to counteract the effects of a fruit of activity by engaging in another fruit of activity.
Narada Muni dedi bu meyvesel eylemlerin sonuçlarını değiştirmek için başka meyvesel eylemlerde bulunarak.
It's just like waking up from a bad dream and having a bad hallucination.
Bulunmak şuna benziyor. Kötü bir rüyadan uyanıp kendimizi bir halüsinasyon görme durumu içinde.
One actually has to wake up to Krishna consciousness.
Kişinin uyandığı zaman Krishna bilinci
oluyor. When one awakens to Krishna consciousness.
Ve kişi Krishna bilincini uyandırdığı zaman.
Then one will see that behind this entire creation is an all good personality.
Kişi o zaman tüm bu varoluşun ötesinde her şeyde tüm üyeyi iyi olan kişiyi görmeye başlayacak.
And the whole purpose of our existence in this world.
Ve bu dünyadaki varlığımızın tüm nedeni
is to utilize our human form of life to realize our relationship with the Supreme.
Bizim hayatın bu insan formunu yüce olanı idrak etmek için kullanmak.
That is the purpose of human life.
İnsan yaşamının amacı bu.
And an intelligent person should try to utilize a very great gift to its full potential.
Ve akıllı olan bir kimse de sahip olduğu bu büyük hediyeyi, ona verilmiş olan bu özel durumu en son noktasına kadar kullanan kişidir.
It's very natural.
Çünkü çok doğal.
Somebody gives you a valuable gift. You want to know what to do with it.
Size biri çok değerli bir hediye verirse onun ne yapacağını bilmek istersiniz. Nasıl kullanabilirsiniz?
How do I use it to its full potential?
Bunu o harika değerli hediyeyi sonuna kadar nasıl kullanabilirim tüm özellikleri?
Just like if I told you I have an iPhone 6 in my bag.
Tıpkı size eğer ben sanki benim çantamda bir iPhone 6 var.
iPhone
6.
Do you know this iPhone 6?
Biliyor musunuz iPhone 6?
This does so much more than the iPhone 5.
Beşten daha fazlasını yapabiliyor.
Immediately you think, what does it do?
Hemen düşünürsünüz. Ne yapıyor ki?
I know what the iPhone 5 does. What does the iPhone 6 do?
Ben beşin ne yaptığını biliyorum ama altı ne var?
So, if I pull it out, I don't have it.
Ben de bir tane yok.
But I give it to you. You'll be there and think, what does this do?
Ama size versem bunu, ne yapar bu diye?
You immediately look in the manual and say,
düşünürsünüz, kullanıcısının avucuna bakarsınız, neler yapabilirsiniz.
You want to use it to its full potential.
Ve tüm potansiyelini neyse makinenin el verdiği sonuna kadar kullanmak istersiniz.
It's the same thing with the human body.
İnsan bedeni için aynı şey.
It's a gift.
Bu bize verilmiş bir armağan.
One form of life is meant for self-realization.
Ve insan yaşamı benlik idrakine erişmek için.
And one should use the human form of life for self-realization.
Ve kişi de benlik idrakı için bu insan bedenini kullanıyor.
It should not be wasted, like a miserly person.
Miserly? Yeah, like sek bir düşkün kimselerin yaptığı gibi bu bedeni boşa harcamak olmamalı.
A miserly person is somebody who has so much wealth, but all he does is counts his money.
Okay, that's not o kadar zekil olan değil. Çok zekil olursa, bu parayla sayıp sayıp bir türlü ne yapacağını bilemez.
Doesn't use it for anything good, he just, how much more?
Sadece nasıl kullanacağını bilemiyor ama daha ne kadar fazlan var diye onları oturtuyor.
And Sanskrit is called Kripana.
Sanskritçe Kripana.
Kripana means a miser.
Kripana bu miserlik.
Is there a word?
Yeah, I found the word.
Donald Duck.
Huh?
Donald Duck.
Is he Donald?
Money on the
fine. Oh, maybe. But human form of life means not to squander our wealth.
Squander.
Use it for useless purposes. The real wealth of the human form of life is that it's the perfect vehicle for understanding our
relationship.
Our relationship. So, therefore, one who has the human form of life should use it to its full potential.
O yüzden her kim insan yaşam formundaysa bu bedende bunu son noktasına kadar kullanabiliyor olmalı, yararlanmalı.
We should know. What do I do with it?
Bundan nasıl faydalanabileceğimizi, nasıl kullanacağım, bunu bilmeliyiz.
What is this intelligence?
Bu zihin, bu akıl, bunlar ne?
Spend for self-realization.
Bunların hepsi benlik idraki için var.
And therefore one should not waste one's valuable life simply in the pursuit of temporary enjoyment.
O yüzden işte bu değerli insan yaşamını geçici zevklerin peşinde harcamak.
Which has a beginning and an end.
Sonu ve başı olan bu geçici zevkler için harcamak.
Which ultimately does not bring us any closer to understanding
our spiritual identity. En nihayetinde de bizi ruhsal kimliğimizi anlamaya götürmeyecek olan bu geçici keyiflerle harcamak.
That is what Krishna is saying here in this verse.
Krishna'nın bu bizde söylediği anlattı bu.
Krishna is saying that, I'll read the verse again. The steadily devoted soul attains unadulterated peace.
Düzenli, bozulmaz, yani dengeli bir şekilde bana adanmış olan kişi saf huzura erişir.
Because he offers the result of all activities to me.
Çünkü tüm eylemlerin sonucunu bana sunar.
Whereas a person who is not in union with the divine.
Lakin ilahi olanla birlikleri kurmamış olan kişi.
Who is greedy for the fruits of his labor.
Kendi yaptığı işin sonuçlarını açgözlülük eden kişi.
Becomes entangled.
Dolanıp kalır bu dünyada.
How to break free from the entanglement of this dualities of the material world?
Maddi dünyanın bu ikilemlerine olan o dolaşmışlığımızdan nasıl kurtulacağız?
Simply can be achieved with one activity.
Basitçe tek bir aktiviteyle gerçekleştirilebilir.
Srila Prabhupada used to give the example.
Srila Prabhupada şu örneği verirdi.
That is Prabhupada. He says that if you have many zeros.
Srila Prabhupada der ki sizin bir sürü sıfırınız varsa.
And you add them all up.
Hepsini toplarsanız.
They'll always equal zero.
Her zaman sıfırdır. Sıfır eder.
If you have 10 zeros.
10 tane sıfırınız varsa.
100 zeros.
100 tane sıfırınız varsa.
Million zeros.
Milyon sıfırınız varsa.
Now we're talking about different mathematics tonight.
Bu akşam farklı bir matematikten bahsediyoruz.
The other night we talked about 1 minus 1 equals
1. Dün akşam 1 eksi 1, 1 eşittir
demiştik. But tonight we're talking about the mathematics of zeros.
Bu akşam sıfırların matematiğinden bahsediyoruz.
That no matter how many zeros you have, they'll always equal zero.
Kaç tane sıfırınız olduğunu fark etmeksizin bunları topladığınızda hep sıfır eder.
He said, but if you put a 1 in front of the 0.
Ama sıfırların önüne bir koyarsanız,
then every zero becomes important.
O zaman bu taraftaki her sıfır önemli hale gelir.
If you have 1 zero,
eğer bir sıfırınız varsa,
you'll have 10.
Onunuz var demek.
If you have 3 zeros, you'll have 1,000.
3 tane sıfır varsa sayısına bağlı olarak önemli 1000 var elimizde.
And every zero becomes important because of the 1.
O bir yüzünden bu sefer her bir sıfır değer kazanmaya, önemli olmaya başlar.
But without the one, they're all zero.
Ama o bir olmadan ne yaparsak yapalım onlar hep sıfır kalıyor.
So in the same way, we have to learn how to add one to everything in this life.
Biz benzer şekilde bu hayattaki her şeye o biri nasıl ekleriz, onu öğrenmemiz
lazım. And as we explained in the last night of the night before.
Yayın edin akşam ya da önceki akşam açıkladığımız gibi.
It's not that we have to give everything up.
Bu her şeyden vazgeçmek anlamına gelmiyor.
We simply have to learn how to add the one to everything.
Sadece mevcut olan her şeyi bu biri nasıl ekleriz ona bakmamız lazım.
How to add Krishna to everything.
Yani her şey Krishna'yı nasıl ekleyebiliriz? Krishna'yı nasıl aydırır?
Without Krishna.
Krishna olmadan.
Then there's really no meaning.
Gerçekten anlamı yok.
Because it's all temporary.
Çünkü hepsi geçici.
And it won't benefit my eternal soul. It will ultimately be taken away. Time takes everything away. And Bhagavad Gita Krishna says, "Hello, Smi, I am time." And I'm taking everything away in this world in the form of time.
Ve bu zaman formunda bu dünyada mevcut olan her şeyi de çekip alıyorum.
But when we add that one,
ama o biri eklediğimiz vakit,
then everything becomes meaningful.
Her şey anlam kazanmaya
başlıyor. The body becomes meaningful. The body becomes meaningful.
Beden de anlamlı olmaya başlıyor.
It's a boat to carry me across the ocean.
Çünkü beni okyanusun ötesine geçirecek olan tekne.
My relationships become meaningful.
Benim ilişkilerim anlamlanmaya başlıyor.
Because I begin to see everyone as part and parcel of Krishna.
Çünkü herkesi Krishna'nın bir parçası olarak görmeye başlıyor.
One who sees all living entities as spiritual sparks.
Herkesi ruhsal kıvılcımlar olarak görmeye başlayan kişi.
In quality one with Krishna.
Nitelikte Krishna ile bir görmeye
başlar.
O her şeyi gerçekten bilen
kişi.
Onun için yanılsama ya da sıkıntı endişe olamaz.
This is learning how to see everything in relationship.
Bu her şeyi Krishna ile ilişkili olarak görmenin yolu.
By seeing everything in the relationship with Krishna, as Srila Prabhupada says here.
Burada Srila Prabhupada'nın söylediği gibi her şeyi Krishna ile ilişkili olarak görmekle.
It's a platform of peace and fearlessness.
Korkusuzluk ve huzur platformu.
Srila Prabhupada used to give one other nice example.
Bu platforma erişiyoruz. Bununla ilgili Prabhupada güzel bir örnek daha veriyor.
He used to give the example of the cat.
Kedi örneğini veriyor.
Who carries the kitten?
Ağzında kedi yavruları taşıyan kedi örneğini veriyor.
Anybody who's ever had a cat before?
Daha önce kedisi olan oldu mu?
When the cat has little kittens?
Kedinin küçük yavruları olduğu vakit.
I experienced this when I was very young. My cat had little kittens.
Ben çok küçükken böyle bir deneyim yaşadım. Benim kedimin ufak yavruları var.
We wanted to go and play with the kittens.
Ne zaman küçük kedi yavrularıyla oynamaya gidiyordum.
But the cat didn't like that.
Kedi bundan hoşlanmadı.
One by one, the cat picked up each kitten in her mouth and she carried it way up to the rafters so we could get to the kittens.
Biz gittiğimiz zaman anne kedi bir bir yavrularını altına alıp bizler işe gideceğimiz daha yüksek bir yere çıkarttı onları taşıyordu.
So the cat, she carries in her mouth her little kittens.
Kedi yavrularını ağzına alıp taşıyor.
And when the kitten sees the cat coming, the kitten is thinking, "This is my mother. She's coming to take me home."
Küçük yavru kedi ona yaklaştığı zaman gördüğü annesini alıyor. Ya bu benim annem, beni eve götürmek için geliyor.
There's no fear.
Hiçbir korku duymuyor bundan sonra.
She feels completely sheltered in the mouth of the cat.
Küçük yavru kedi anne kedinin ağzında gayet kendini güvende hissediyor.
But when the same cat opens her mouth and shows her teeth, the mouse.
Ama ne zaman o aynı kedi ağzını açıp da o dişleri fare gösteriyor.
Mouse has a different perspective.
Fare tamamıyla farklı bir bakış açısı.
Mouse doesn't think, oh, here's my mother, she's coming.
Mouse demiyor ki, ah, bu gelen benim annem, benim kurtarmaya geliyor sosyalını diye düşünmüyor ya bu kelime.
Mouse is a little different.
Fare mümkün olduğunca hızlı bir şekilde orman kaçmalı yoluna bakıyor.
But it's the same cat.
Ama kedi aynı kedi.
Same teeth.
Aynı dişler.
Different perspective.
Sadece algılayış farklı.
Prabhupada uses his example to say for a devotee.
Prabhupada bu örneği bir adamın için kullanıyor. Bir adamı anlatıyor.
When the devotee, it's time for the devotee to leave this world, to give up his body.
Bir adamın bu dünyadan göçmeye gitme vakti geldiği zaman.
Because he sees everything in relationship with Krishna.
Her şeyi Krishna ile alakalı olarak gördüğü için adammış kişi.
He feels perfect peace and fearlessness.
Tamamıyla bir huzur durumu hissediyor ve mükemmeliyet hissediyor.
This is my mother, she's coming to take care.
Anne gelip beni eve götürmeye geliyordu.
Krishna consciousness is the platform of peace and fearlessness.
Krishna bilinci platformu, korkusuzluk ve huzur platformu.
But if you don't practice Krishna consciousness,
ama eğer bu hayatta Krishna bilincini uygulamıyorsak,
we become like the mouse.
O fare gibi oluruz.
We don't understand. We want the fear. Constant fear.
Anlamadığımız için sürekli bir korku halinde yaşıyoruz.
Fear is due to uncertainty of the future.
Korku geleceğin belirsizliğine dair hissedilir.
And that is one of the main causes of fear, because we don't know what's going to happen afterwards.
Korkunun ana nedenlerinden bir tanesi bir sonraki adımda ne olacağını bilememek.
But for one who's in Krishna consciousness.
Ama Krishna bilincinde olan bir kişi için.
Then he's transcended the dualities of this world.
Bu dünyanın ikilemlerinin ötesine geçtiği için kişi.
He's already beyond this world.
Zaten bu dünyanın ötesinde.
Therefore, changing is not such a disturbing thing for him.
O yüzden o kişi için değişim sıkıntı yaratan bir durum değil.
Therefore, Bhagavad Gita, very simple, basic verse, Krishna says, "Dehi no smat, dehi no spindita, dehi komaram jogaram jara, tadhi hantara paktya dhiras tatra namoyati." The embodiment, as the embodied soul continually passes in this body from boyhood to youth to old age.
Bhagavad Gita'da çok basit bir dize var bununla ilgili. Ruh bu beden içerisinde çocukluktan gençliğe erdiği zaman, gençlikten yaşlılığa.
Soul passes into another body.
Ruh ölüm anında başka bir bedene geçiyor.
Biraz tatlandı bu. One who is self-realized is not bewildered by this change.
Benlik idrakine erişmiş olan kişi bu değişimden ötürü bir sıkıntı yaşamıyor.
This is the purpose of human life.
İnsan yaşamının amacı da bu.
It is to become self-realized.
Benlik idrakine kazanmış olmak.
And self-realized means to know who I am.
Bu da kim olduğumuzu biliyor olmak demek.
In relationship to the Supreme.
Krishna ile ilişkili olarak konumuzu, kim olduğumuzu bilmek.
This is the platform of peace and fearlessness.
Bu korkusuzluk ve huzur platformu.
And in Krishna consciousness, there is no duality.
Ve Krishna bilincinde ikilem yok.
Any questions?
Sorusu olan var mı?
Why did we create this? Why did we prefer to forget?
As we said, the choice is there.
Dediğimiz gibi seçim hakkı orada var.
And to have choice means we have to be able to choose that which is wrong.
Seçim hakkının olması şu demek oluyor. Neyin yanlış olduğunu seçme yetisine de sahibiz demek.
But to understand why we made that choice.
Ama neden bu seçimi yaptığımızı anlayabilmek için.
It's very difficult to understand in our present state of consciousness.
Bunu anlayabilmek şu anki bilinç halimizde oldukça zor.
Srila Prabhupada used to say, when a house is burning down,
Srila Prabhupada söylerlerdi, bir ev yıkılırken, yanarken,
do you ask who did the fire?
Şöyle bir soru sorar mısınız? Yangını kim çıkardı?
No, you get out.
Hayır, ilk aklınıza gelen oradan çıkmak olur.
But we made that choice.
Biz bu seçimi yaptık.
Because we have the freedom to choose.
Çünkü özgür irade, o seçme yetisine sahibiz, hakkına sahibiz.
At some stage we have a choice that either is Krishna or Maya.
Bir aşamada, bir noktada da ya Krishna ya Maya diye bir seçim özgürlüğümüz var.
But you can't trace the actual time in that book.
Ama bu o anın yaşandığı zamanı izleyemezsiniz. Buna geri dönemezsiniz.
It's inconceivable.
Ya izini süremeyeceğimiz, algılayamayacağımız
how
bir
trace
arı.
It back to the time we made that choice.
O seçimi yaptığınız zamanı nasıl izini süreceksiniz?
Because as we said, the soul is eternal.
Çünkü ruh ebedi dedi.
Which means not only does it continue forever, but it has no beginning.
Bu şu anlama geliyor. Sonsuza kadar, sadece sonsuza kadar var olmaya devam etmiyor ama başlangıcı da yok.
Just as Krishna also has no beginning.
Tıpkı Krishna'nın başlangıcı
da yok. And we explained the other night, complete understanding of Krishna also means to know Krishna along with his energies.
Geçen akşam söylediğimiz gibi Krishna'yı tam olarak anlamış olmaya bilmek onun tüm enerjileriyle kavramış olmak.
So just as Krishna has no beginning, we have no beginning.
Krishna'nın başlangıcı olmadığı için bizim de başlangıcımız yok.
So to trace back the time, since time immemorial.
O yüzden zamanın ta başlangıcından beri yaklaşıyor yok ama işte izini süremeyeceğimiz.
To understand why you made that choice.
O süreçte neden böyle bir seçim yaptığımızı anlamak, anlayabilmek.
It's beyond our understanding in our present state.
Bizim şu an bilinç durumumuzda kavrayışımızın ötesinde kalıyor.
But when one comes to Krishna consciousness.
Ama ne zaman kişi Krishna bilincine erişiyor.
He becomes transcendent to time.
Zamanın da ötesine geçiyoruz bu sefer.
Because in the material world, time destroys everything.
Çünkü maddi dünyada zaman her şeyi yok eder.
And in the material world there's also creation.
Ve maddi dünyada yaratılış da var.
Therefore, when Krishna, before Krishna creates this material world,
bu yüzden Krishna bu maddi dünyayı yaratmadan önce,
he has to create time.
Zamanı yaratmak durumunda.
Because there cannot be creation without time.
Zaman olmadan yaratılıştan söz edemeyiz.
But in the spiritual world,
ama ruhsal alemde,
there's no time.
Zaman yok.
There's no influence of time.
Zaman etkisi yok.
Time is conspicuous by its absence. Time is conspicuous by its absence. It doesn't exist. It's
zamanın olmadığını evet, onun yokluğundan anlayabiliyoruz.
It's ever present. No past,
yine başı sonu olmayan bir şekilde daimi olarak var.
Nothing is created, nothing is destroyed.
Hiçbir şey yaratılmıyor ya da yok ediliyor.
But to get to that understanding,
ama o anlayışa ermek
is required to understand why we made the choice.
Neden o seçimi buraya gelmek için o seçimi yaptığımızı anlamamız için gerekli.
Because otherwise it's very
yoksa neden olduğunu anlamamız, algılamamız çok zor.
Can you conceive of something that has no beginning?
Başlangıcı olmayan bir şeyi kavrayabilir misiniz?
Where does your mind take you? Oh, everything. We always think, well, everything has a beginning.
Her şeyin bir başlangıcı var diye düşünüyoruz. Bilmemiz bizi nereye götürüyor?
You can travel for eternity.
Ama anlayabileceğimiz şey
is that the house is burning down. That much we can understand. So the intelligent person says, how do I get out of the house? Once you get out of the house, then you can
understand.
Then you do all the investigation you want.
O zaman bütün araştırmanızı başlatabilirsiniz, anlayabilirsiniz o yangını kim çıkardı.
First things first.
Ama öncelik bir öncelik var ilk defa.
Get out beyond the influence of time.
Bu zamanın etkisinin dışına çıkabilmek.
And don't allow yourself to become too entangled.
Ve asla kendinizi de buna dolanıp kalmış halde bırakmayın. Ve ben buraya nasıl geldim diye anlamaya çalışmakla kalmayın.
What bad choice did I make?
Ne, nasıl kötü bir seçim yaptım?
Sufficient to know that it was a bad choice.
Yeteri kadar kötü bir seçim olduğunu bilmek yeterli. Oldukça kötü olduğunu.
Also sufficient to know why we have choice.
Ve neden bir seçimimiz olduğunu bilmek de yeterli.
Because without choice, you cannot be loved.
Neden? Çünkü seçim hakkı olmadan aşk olmaz.
And just as Krishna is supremely independent.
Krishna yüce derecede bağımsız olduğu için.
Because we are part and parcel of Krishna, we also have independence.
Biz de onun parçaları olduğumuz için bizim de özgürlük, bağımsızlık hakkı.
That independence is that we have the ability to choose.
Bu bağımsızlık da bizim seçme hakkımız, yeteneğimiz olduğu anlamına geliyor.
Krishna?
Krishna?
Maya.
Ya da Maya.
There are no other choices.
Başka da seçenek yok.
You want to ask another question? You look like you had one. Okay. Some other questions?
I want to ask you. Two things. Last night you said you were going to tell a story about which man.
Oh, yeah.
And you said it was very interesting and I was looking forward to it. But anyway.
I can tell it if you like.
That was one thing, but more important is that this to do with sound, Krishna, the word Krishna, and Krishna being in the word. What about
Om?
Do you have anything to say about the syllable
Om? Krishna says in Bhagavad Gita, I am the
syllable
Om. Oh, but so
okay. I
didn't
know that.
Yeah.
I just know that
it's a very important syllable.
Krishna says, I am. I am that syllable. I'm the Vedic, a syllable Om in the Vedic mantras.
Krishna Vedic mantralardaki Om hecesi olduğunu söylüyor. Ben o seslerden onu diyor.
It is transcendental sound vibration. And when properly chanted with the right conception, one gets the same result.
Okay. Ve düzgün bir şekilde zikredildiği zaman bu da aşkın ses titreşimi oluyor. Çünkü şahin
geliyor.
Ama şu doğru anlayışla zikredilmeli onda.
And the right conception is that simple moment is not different.
O da on kezesinin Krishna'dan farklı olmadığı anlayış.
And it means that ultimately it leads us to Krishna.
Ve şunu bilmeliyiz, en yaygısı da bizi Krishna'ya götürüyor.
Who is oftentimes it is seen as the means for achieving the impersonal conception.
Çünkü çoğu zaman yüce olanın
conception of this.
Yeah. Yüce olanın gayri şahsi boyutuna erişmek için zikredilen.
Which is only a partial realization.
Ki bu kısmi bir farkındalık.
Impersonal is the energy.
Gayri şahsi olan Krishna'nın gayri şahsi formu enerjisi.
But wherever there's energy, there's energetic source.
Ama enerji varsa her zaman enerjinin yanında enerjinin kaynağı da olmak zorunda.
faces the dusk of their joys. The sun is situated in one place and spreads its energies throughout the universe.
Tıpkı güneşin varlığın içinde yerleşik olduğu ve tüm enerjisini evrene göndermesi gibi.
In the same way, Krishna spreads his energies throughout the universe.
Ve aynı şekilde Krishna enerjilerini tüm evrene dağıtıyor.
But Krishna is the source of the energy.
Yani Krishna o yayılan enerjinin kaynağı, güneşin kendisi.
And therefore, he describes in Bhagavad Gita the opulences of the Absolute.
O yüzden Bhagavad Gita'dan mutlak gerçekliğin zenginliği.
He says, Rasa Namaksu Kodhya. He says, I am the pure taste of water.
Şöyle açıklanıyor. Ben suyun saf tadıyım.
I am the light of the sun and the moon.
Ben güneşin ve ayın ışığıyım.
I am the Vedic syllable om and the Vedic mantra.
Ben Vedic mantralardaki om sesliyim.
Anything that you see that is great in this world, you should know this is a spark of my splendor.
Ve bu dünyadaki yüce büyük olan her şeyin o benim ışıltımın bir parçası olduğunu bilmeniz gerekiyor.
So we have to see that whatever energies that we see in this world is coming from the source.
Bu dünyada gördüğümüz her şeyin bunların kaynağı olan Krishna'dan geldiğini bilmeniz lazım.
And if you check on with the proper conception, it will give you desired result.
Doğru anlayışla om sesini zikrediyorsak da arzulanan sonucu getirecek.
In fact, many mantras that we chant begins with the syllable om.
Şöyle ki zikrettiğimiz tüm mantralar onunla başlıyor.
Like, what's one last
one? Bir tanesini dün açtım.
Om Purnamada Purnamidam Purnam Tachyate. Supreme Personality of God is perfect.
Tanrı'nın yüce şahsiyeti son derece mükemmel derecede eksiksizdir.
Do you want me to tell that story?
Yes.
As it late. I can make it short.
Yeah, I was just curious.
It's about me, actually, to some degree. But it was about my experience with this man in an airplane.
Aklına bir derece kadar benimle alakalı. Uçakta karşılaştığım, tanıştığım bu zengin varlıklı kimseyle alakalı.
Which is actually instructive.
Aslında oldukça eğitici.
So I'll tell the story in a short version.
O yüzden kısa versiyonunda hikayeyi anlatacağım.
I was one time in America, I was flying from two cities, I can't remember.
Amerika'da hatırlamadığım iki şehir arasında uçuyordum.
And I used to frequently fly on this airline.
Ve sürekli uçtuğum bir hava yolları vardı.
So, as I was sitting waiting to board the plane, the person at the gate called me up and said, we're giving you an upgrade to business class.
Uçağa gideceği beklerken, gelip diyorlar mağaraca sizi bir üst sınıfa alacağız business kısmına.
And they let me go on the plane first. They let me, she let me go on
the
plane.
O yüzden kişi de erken inmesine izin veriyor.
And unknown to me, there was a man watching.
Ve benim farkında olmadığım, beni izleyen bir adam varmış.
And gradually when all the other passengers got on the plane.
İşte yavaş yavaş yolcular uçağa bindikten sonra
it so happens that man had a seat next to me.
İşte hikayede olan da şu ki bu adam benim yanıma oturmuş.
He didn't say anything.
Hiçbir şey söylemedi.
He just put his things in the overhead cabin and sat down.
Sadece bagajlarını,
eşyalarını
koyup yanıma oturmuş.
And after the plane took off, he turned to me.
Uçak hareket kalktıktan sonra bana döndü.
And he said, do you know your sweater doesn't match your clothes?
Dedi ki, kazanın elbiseleri uyumlu olmadığını biliyor musun?
So I said, no, thank you very much. I said, no.
Hayır, bilmiyordum, teşekkür ederim.
So, then he just went around one about his business, about another 5 or 10 minutes. And then he turned to me and said, okay. What are you? He said, who are you? He said, what are you? I was wearing this. I had a shirt. So I started telling him about what I am.
O yüzden ben de ne olduğumu anlatmaya başladım.
And I explained to him how many things about how I'm a monk and I've taken the renounced order of life.
Birçok şey anlatmaya başladım işte yaşamın feragat halini kabul ettiğimi, bu düzeni kabul ettiğimi işte bir keşiş olmayı.
Taken a vow to never marry.
Asla evlenmemeye dair ettiğin yemini.
And I studied different scriptures.
Farklı yazılımlar çalıştım. Bir sürü şey yaptım.
He asked me a lot of questions.
Bir sürü soru sordu.
And actually he asked me questions for almost maybe almost 2 hours. It was a 4 hour flight. So almost 2 hours.
4 saatlik bir uçuştu ve neredeyse 2 saat kadar sürede bana soru sordu.
And then he stopped asking his questions.
Sonra sorularını kesti, soru sormayı bıraktı.
And then he started telling me about himself.
Bana kendini anlatmaya başladı.
And he said that he was a very wealthy man.
Çok varlıklı bir adam olduğundan bahsetti.
And he flies that route many times during the week.
Ve bir haftada birçok kez o rotada uçtuğunu anlattı.
From Canada to San Jose somewhere.
Kanada'dan, San Jose,
buralı,
oralarda
bir yerlere uçuyor. He says he has his own airplane, but when he flies internationally, he flies this route.
Kendi uçağının olduğunu ama ne zaman uluslararası, yurt dışı uçacak, o zaman bu rotayı takip ederek uçuyor.
Then he started telling me about his family.
Ben bana ailesinden bahsetmeye başladım.
Started telling me about his wife and his children.
Eşinden, çocuklarından bahsettim.
Started telling me about the difficulties he had with his family.
Ailesiyle ilgili yaşadığı zorlukları anlattı.
Then he started then he started telling me, you know, about oh yeah, this was the reason why I brought this up. Because he says he has so much money, he has no friends.
Neden mevzuyu açmıştım? Onun nedeni şuydu. Çok fazla param var ama hiç o kadar arkadaşım yok. Bundan sebep size anlatmıştım.
And that's he was using. I think that was when I mentioned last night. The person has wealth. And he started telling me, he says he doesn't know any who's his friend because everybody wants is interested in his money.
Dün akşam bu konuyu açmıştık çünkü kimin gerçek arkadaşı olduğunu bilmiyordu. Yani onu parası için sevdiğini ya da onu sevdiği için arkadaş olduğunu ayırdı.
And he started telling me some very, very personal things about his life.
Ve yaşamıyla ilgili çok şahsi şeyler anlatmaya başladı,
kişisel
şeyler.
And then at one point in the conversation, his face just changed.
Ve sohbetin bir noktasında yüzü tamamen değişti.
He stopped.
Durdu.
And he was just looking out the window of the plane, right past me.
Ve böyle beni göz ardı dışarı.
And then he started to appear to be very angry. And I was starting to get a little nervous. Because it looked like he wanted to punch me. And I was thinking, but I didn't ask him anything about his family. He was voluntarily telling me all
this.
And then he just looked at me and said, why am I telling you all these things? He said, I've never told these things to anyone.
Ben hiç kimseye bunları söylemedim
amca.
Benim bu şeyleri anlatabileceğim bir arkadaşım benim.
I'll even talk about these things with my wife.
Baba eşimle bile böyle şeyleri konuşuyorum. Ne diye sana anlatıyorum? Ve gerçekten
kızmıyorum.
Ben de evet çok böyle bana iyi anlatıyorum.
And then all of them, then it was just a blank stare for a couple of minutes.
Sadece böyle bir ifadesiz bakış, birkaç dakika ifadesiz bir bakış durumundaydı adamda.
And then all of a sudden, he clapped his hands. That's it.
Birden ellerini çırpıp diyor ki işte bu.
And I was relieved.
Rahatladım ben de.
At least you found the answer. And I said to him, what is it?
Sen de sordum, nedir?
That's it.
İşte bu demiş.
That's why I told you these things.
O yüzden sana söyledim.
I said, why did you tell me?
Neden söyledin diye sordum.
And he looked me right in the face. They said,
dost doğru suratına bakıp dedi ki,
because
you're happy. Çünkü sen mutlusun.
You don't have a wife.
Eşin yok.
You don't have a
home. Evin
yok. You don't have a bank account.
Banka hesabın yok.
All your possessions are underneath the plane.
Tüm varlığın uçağın altında.
And you weren't even disturbed when I told you your sweater didn't match your clothes.
Ben sana uyumsuz kıyafetlerinden bahsettiğimde rahatsız bile olmadım.
That's why I told you these things.
O yüzden ben sana bunları anlattım.
You're happy.
Sen mutlusun.
And then the next thing he says is, tell me.
Bir sonraki söylediği şeyde anlat bana.
How did you get that?
Nasıl böyle oldu?
You wanted to know how you got that.
Nasıl böyle olduğunu bilmek istedim.
So then the whole rest of the flight I told them about my spiritual master.
Ben de uçağın geri kalan kısmında manevi öğretmeninden bahsederek geçirdim.
I just talked about Prabhupada.
Sadece Prabhupada anlattım. Prabhupada ile ilgili bir sürü şey anlattım.
And then he ended. By the time the flight was ending, he said, look, I'm a businessman.
Uçak sona ermek üzereyken bana söylediği, bak ben de iş adamıyım.
He said, I know when I see a good investment.
Ben iyi bir yatırım olduğu zaman bilirim.
He asked me if Prabhupada did any books.
Çünkü bana Prabhupada'nın hiç kitap yazıp yazmadığını, aynı böyle çünkü kitap yazıp
yazmadığını. And then I told him that the first book I read was Bhagavad Gita.
Ben de ona ilk Prabhupada'nın okuduğum ilk kitabı Bhagavad Gita oldu.
So he said, I know when there's a good investment.
Bunun üzerine dedi, ben iyi bir yatırım olacağı zaman bunu söyleyebilirim neyin iyi yatırım. Ben o kitabı istiyorum.
I didn't have a book.
Yanında bir tane yoktu.
But I arranged to get
him. Ama onun için hani bir tane ayarladım, almayı başardım.
So that's where I, just specifically this man was, he was really, you know, suffering because he had no friends.
Bu adam, özellikle bu adam çok acı çekiyordu çünkü hiç arkadaşı yok.
He was a multi millionaire. And that time, this was a little while ago. That time was
multi-multi-multi-milyoner ve bayağı epey bir zaman olduğu için o vakit için oldukça varlıklı bir kimse.
He told you all the things he owns.
Sahip olduğu her şeyi anlattı.
Huge mansion.
İşte büyük malikaneler.
And boat.
Tekneler.
Everything. Plane.
Her şey uçak.
But he was suffering.
Ama acı çekiyordu, sıkıntı çekiyordu.
So I could immediately understand that. He has all the wealth in the world, can't buy him happiness.
O zaman hemen anladım. Dünyadaki bütün zenginliğe sahip olmak sizi mutluluk satın alamıyor.
I had something that he desperately wanted.
Ben de onun çok çaresiz bir şekilde istediği arzuda bir şey vardı.
Somehow he saw that.
Bir şekilde o bende bunun olduğunu gördü.
But I tried to make him understand that he didn't have to give up his wife, his house, his children, and everything to be happy.
Ama mutlu olmak için eşini, evini ya ya da çocukların vazgeçmesi gerekmediğini ona açık etmeye çalıştım. Bunun zorunlu olmamına.
In the same way I told all of you tonight, you don't have to give everything up, you just have to have it.
Aynı şekilde size de anlattım. Mutluluğa erişmiş olmak için sahip olduklarınızı almak geçmek zorunda değilsiniz.
So, that was the story.
Hikaye buydu.
Okay. This Prasad.